Ayrım 6. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 100. 17. Bölüm. Yıkılmayan gemi Bismarck. Kraliyet takip donanması gemileri yavaşça riskli bölgeye giriyorlardı. Henüz Almanya'nın hakim olduğu sularda olmasalar da Alman U-botları istihbarat alıp kendilerini avlamaya gelmiş olabilirlerdi. Bu nedenle kendilerine zigzag çizerek ilerlemeleri emredildi. Fakat bu sefer de 10 dakika sancak yani sağ tarafına, 10 dakika iskele yani sol tarafına ilerlemek zorunda kalmaları Bismarck ile aralarının iyice açılmasına sebep oldu. Bir de üzerine Amiral Lütyens Bismarck'ın tam hız ilerlemesini emredince kısa süre içerisinde takip donanması Bismarck'ın izini kaybetti. Artık Bismarck'ın gölgesi konumunda olan takip gemisi Suffolk'un radarı bile Bismarck'ın nerede olduğunu göremiyordu. Bismarck resmen İngiliz gemilerini atlatmıştı. Öte yandan İngiliz gemilerini şimdi panikle sarmaya başlamıştı. Yakıtları tükenmek üzereydi. Sağda solda Bismarck'ı arıyorlardı ama bir türlü izini bulamıyorlardı. Hangi yöne gitmişti bu gemi? Acaba hangi limana sığınacaktı? Tüm sorular şu an cevapsızdı. İngilizler tam vazgeçmek üzereydiler ki İngiliz kod kırıcılardan gelen bir haber tüm umutsuzlukların içerisinde bir umut ışığı doğurdu. Kod kırıcılar 25 Mayıs'ta şifreli bir Alman mesajı yakalamışlar ve bu mesajdan Almanların Bismarck'ın Fransa'nın Brest şehrine yanaşırken Luftwaffe'nin destek vermesi emrini açığa çıkarmışlardı. Bu istihbarat eğer doğru ise takip kaldığı yerden devam ettirilebilirdi. Hemen bu istihbaratı Fransa'daki Özgür Fransız kuvvetlerine doğrulatan İngiltere, onlardan da evet Luftwaffe Brest'te konuşlanıyor cevabını alınca, İngiliz gemileri var gücüyle Bismarck'ın Brest'e giderken geçebileceği yolları kapamak üzere Brest'e yönlendirildi. Fakat İngiltere'nin birçok gemisi petrol yetersizliğinden dolayı geri dönmek zorunda kalmış, bazıları da Bismarck'ı yanlış yerlerde ararlarken hedeften uzaklaşmışlardı. Bismarck'ı bir daha elimizden kaçıramayız diyen İngiltere kalan gemilerle de yetinmeyip Kuzey İrlanda'daki deniz uçaklarını da harekete geçirmeye karar verdi. Şimdi koskoca bir ordu tek bir gemiyi yakalayabilmek için yeniden seferber olmuştu. İngiltere'nin en büyük kozlarından birisi HMS Ark Royal adındaki uçak gemisiydi. Üzerinde torpido bombardıman uçaklarını barındıran HMS Ark Royal aldığı istihbarat ile Bismarck'a oldukça yaklaşıp torpido uçaklarını havalandırdı. Torpido uçakları torpidoları bırakıyor, geri dönüp yeni torpidolar yükleniyor ve yeniden saldırıyorlardı. Akşam saatlerinde 15 torpido uçağı birden kalkıp Bismarck'ı hedef aldı. Üzerine gelen torpido uçaklarını fark eden Bismarck, ana uçak savarlarını harekete geçirdi. Ama 15 uçakla başa çıkmak Bismarck için bile kolay değildi. Her açıdan bir uçak geliyordu. Havadan salınan torpidolardan biri Bismarck'ı iskele tarafındaki suya yakın kısmından vurdu ve geminin biraz su almasına sebep oldu. İkinci torpido ise Bismarck'ı iskele kısmından, bu sefer kıç tarafından, dümen şaftının yakınından isabet etti. Dümendeki kavrama ciddi bir şekilde zarar görünce, torpidodan önce 12 derece iskele sol yönüne ayarlı olan dümen kilitlendi ve gemi 12 derece iskele yönünde kaldı. Manevra yapamaz hale geldi. Bismarck kilitlenen dümenin nedeniyle büyük bir daire çizerek dönmeye başladı. O ana kadar Bismarck'ın menzilinde bile dolaşmaya korkan İngiliz savaş gemileri ise şimdi hep birlikte sinsice Bismarck'a yaklaşmaya başlamışlardı. Artık bu hasarın tamiri yoktu. 26 Mayıs günü saat 21.40'da Lütyens karargaha mesajını yolladı. Gemi manevra yeteneğini kaybetti. Son gülleye kadar savaşacağız. Çok yaşa Führer. İngiliz savaş gemileri King George V ve Rodney, ağır kruvazörler Dorsetshire ve Norfolk ile şimdi Bismarck'a daha da yaklaşmışlardı. 27 Mayıs şafağında King George V ve Rodney Bismarck'a karşı saldırı başlattılar. Saat 10'a kadar çok yakın mesafeden 700'den fazla ana batarya güllesi atışı yapan iki gemi Bismarck'ı neredeyse artık savaşamaz duruma getirmişti. Mesafeyi daha da kapatan ve Dorsetshire ve Norfolk'un da iyice yaklaşmasıyla sayılarını 4'e çıkaran gemiler Bismarck'a hep birlikte 2800'den fazla atış yaptılar. Ve kayıtlara göre bunlardan 400'ü isabetli oldu. Sonuç ne mi oldu? 400 isabetli atış bile Bismarck'ı batıramadı. Bismarck güllelerle, torpidolarla, patlayıcı herhangi bir şeyle batırılamıyordu. Şimdi Bismarck ekibi için bir karar verme zamanıydı. Geminin düşman eline geçmesine izin vermek mi, yoksa gemiyi kendi elleriyle batırmak mı? Karar verildi ve Bismarck geminin omurgasına yerleştirilen patlayıcılarıyla delinerek suya teslim edildi. Yavaşça su alan Bismarck 30 dakika içerisinde denizin yüzeyinden kaybolmuş, denize atlayan 114 kişi hariç gemideki 2200 personelin hepsi ölmüştü. Yıllar sonra Bismarck'ın enkazı üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki 400 isabetli atış bile Bismarck'ın tank duvarlarını delmeyi başaramamış, geminin batmasına sebep verebilecek bir karina deliği oluşturamamıştı. 18. bölüm. Çanlar Starheim için çalıyor. Bismarck'ın batırılması ile birlikte Almanlar İngiltere destekli istihbarat ajanlarına Norveç'i dar etme kararını daha şiddetli bir şekilde eyleme dönüştürmüşlerdi. Her güzel gidişatın bir sonu vardı ve bu kesinlikle Starheim için de geçerliydi. Almanlar yön bulucu olarak adlandırdıkları sinyal yakalama ekipmanlarını her noktaya yerleştirmeye başlamışlardı. Hatta bu yön bulucuların taşınabilenini bile yapmışlardı. Yön bulucular, ajanlar radyo ekipmanlarını kullandıkları zaman ekipmandan çıkan sinyalleri yakalıyor ve ajanın yerini belirliyorlardı. Belirli bir mesafede çalışan bu yön bulucular yaygınlaştıkça Starheim'ın açığa çıkma ihtimali de artıyordu. Gestapo artık her yerde devriye geziyor, sinyal yakalamaya çalışıyordu. Arada sırada yakaladıkları ama kenetlenemedikleri sinyallerden dolayı yakınlarında bir istihbarat ajanı olduğunu belirlemişler ama hala kesin adresi tespit edememişlerdi. Yine de sona çok yakınlardı. Tek ihtiyaçları olan o ajanın birkaç mesaj daha göndermesiydi. Gestapo eve baskın yapıp ajan aramaya başlayınca, hatta evinin bulunduğu mahalleye kadar gelince Starheim daha fazla risk almanın anlamı yok diyerek radyo ekipmanını da alıp Gestapo'lardan gizlice kaçmayı başardı ve radyo ekipmanını orman içerisinde bir mağaraya sakladı. Artık uzunca bir süre hem kendisini hem de sinyallerini unutturma zamanıydı. İşin kötüsü Starheim bu kaçışını gerçekleştirirken İngilizlere haber vermeye fırsat bulamamıştı. Ve uzun bir süredir Starheim'dan haber alamayan İngilizler, bir de tesisteki üst düzey bir mühendis ve bir direnişçi ajan olan Jomar Brun'dan tesisteki ağır su sevkiyatı ile ilgili bir istihbarat alınca soğuk terler dökmeye başlamışlardı. Jomar Brun, İngilizlere tesisten yapılacak ağır su sevkiyatının teslimat adresini bildirmişti ki bu adres tam olarak Alman Uranyum Kulübü'nün başındaki isim Kurt Diebner'in Berlin'deki ofisinin adresiydi. Bu istihbarat ile birlikte İngilizlerin Almanların ağır suyu ne amaçla stokladıklarına dair duydukları şüpheleri kesin olarak doğrulanmış oldu. Almanlar her geçen gün atom bombasına daha da yaklaşıyorlardı ve şimdi en kritik zamanda ağır su üretimi ile ilgili anlık istihbarat alınamıyordu. Tam da Naziler Vemork ağır su tesisindeki siparişlerini arttırmışken olacak şey miydi bu? Vemork'taki gelişmelerin anlık takip edilmesi gerekiyordu. Neredeydi bu Starheim? O dönemler Starheim dört bucak Gestapo'dan kaçmakla meşguldü. Norveç'te bir yıldan fazladır istihbarat ajanlığı yapan Starheim, Gestapo tarafından yakalanmanın eşiğine gelmişti ki son anda Oslo'ya giden bir trene sızmayı başardı. Oslo'ya varır varmaz hemen tanıdığı bir ajan olan Korsvik Rasmussen'in evine misafir olan Starheim, kısa bir süreliğine de olsa Gestapo'dan kurtulduğunu sanıp derin bir nefes aldı. Korsvik Rasmussen'i de eşi Lalla'yı da evi de iyi tanıyordu. Burada daha önce de kalmıştı. Bu ev en azından birazcık uyku çekmek için güvenli bir yerdi. Starheim tam uykuya dalmıştı ki Rasmussen'i telaş içerisindeki karısı Lalla odaya girip Ot Starheim'i uyandırdı. Ot kalk, Gestapo geldi. Ben sana haber vermek için Korsvik kapıyı açarken onlara gözükmeden yanına geldim. Korsvik aşağıda, Gestapo subayları ile konuşup onları evin temiz olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ama içeri girecekler gibi. Ben de şimdi Korsvik'in yanına iniyorum. Sonradan gözükmem dikkat çekebilir. Sen de bir yere saklan dedi. Ve hemen aşağıya inip Gestapo ile konuşan kocasının yanına gitti. Bir anda kabusla mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu anlayamayan Starheim kendi kendine bir insan daha kötü bir şekilde uyandırılamaz herhalde dedikten sonra tekrar yastığa kafasını koydu. Bir saniye içerisinde tekrar gözlerini açan Starheim Gestapo mu geldi diyerek bir anda kendine geldi ve yataktan zıpladığı gibi hemen saklanacak bir yer arayışı içerisine girdi. Ama odada da saklanacak bir yer yoktu ki. Ne yapacaktı şimdi? Bu sırada aşağıdan gelen sesler de yükselmeye başlamıştı. Gestapo evde başka kim var? Rasmussen'le gerçekten başka kimse yok. Sadece biz varız. Gestapo, bölgede güvenliğimizi tehlikeye atan ajanlarla ilgili istihbaratlar var. Evinizi aramak durumundayız. Bayan Rasmussen, gerçekten buna gerek yok. Biz kendi halimizde yaşayan insanlarız. Bu son cümle aslında Gestapo subaylarını yatıştırmaktan çok daha da şüphelendirmişti. Mutlaka bir şey saklıyordu bunlar. Başka türlü bu kadar tedirgin olamazlardı. 5 Gestapo subayı bir hışımla evin içerisine daldılar. Odanın içerisinde çaresizce saklanacak bir yer bulmaya çalışan Starheim bir anda her yerden ayak sesleri duymaya başladı. Sanki her atılan adım kafasının üzerine atılıyormuş, beynini deliyormuş gibi rahatsız ediyordu Starheim'ı. Etrafında bir çıkış, duvarlarda gizli bir bölme arayan Starheim, elbise dolabından başka hiçbir şey bulamadı. Kaldığı oda bir yatak, bir dolap ve bir de şifon yerden ibaret bir misafir odasıydı. Elbise dolabına saklanacağım bir günü hayal et deseler hayal edemezdim. Çok hazırlıksız yakalandım. Neyse, saklanmak hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir dedi ve dolabın içerisine saklandı. Saniyeler sonra da Gestapo subayı odaya girmek üzere kapıyı açtı. Starheim dolabın ızgaralarının arasından odaya giren subayı görebiliyordu. Gür sarı saçları, mavi gözleri ve düzgün fiziğiyle tam bir Almandı. O kadar profesyoneldi ki kapıyı açar açmaz önce kapının üzerine baktı, sonra da gözüyle tüm tavanı taradı. Hala içeriye doğru bir adım daha atmamıştı. Üst kısımlarda tavan boşluğuna açılan bir giriş veya gizli bir bölme olabilir mi diye bakıyordu. Şimdi de zıplayıp teker teker duvarlara vuruyordu, arkası dolu mu boş mu diye. Yükseklerdeki araması bitince bu sefer de zemine bakmaya başladı. Çevik bedeniyle tek hareketle vücudunu yere paralel bir şekilde düzleştirip yatağın altına bakan subay yine tek hareketle hayranlık uyandıracak bir şekilde kapıdan girerkenki dikliğinde ayağa kalkmıştı. Ne ses çıkarıyor ne de söyleniyordu. Sadece baktığı yere bir kartal gibi odaklanıyordu. Şimdi de gözünü dolaba çevirmişti. Bu kadar aranan bir ajanın dolaptan çıkması pek olacak bir şey değil der gibi bakıyordu. Ama yine de dolaba doğru dönüp yürümeye başladı. Artık her saniye Starheim için saat gibi geliyordu. Resmen sonu gelmişti. Gestapo kendisini yakalamak üzereydi ve götürüldüğü yerde ölümden beter şeylerle karşılaşacağına adı gibi emindi. Gestapo subayı yavaşça elini dolabın kapağına attı. Tam kapağı aralamıştı ki bir anda gelen sesle irkilip kapağı bıraktı.
''Hey Torsten, biz bir şey bulamadık. İşin bittiyse gidelim hadi. Yandaki evde bir hareketlilik var. Perdeyi açıp açıp kapıyorlar. Bir şey saklıyor gibiler.''
Starheim duyduklarına inanamıyordu. Bu adamı buraya ilahi güçler gönderdi herhalde. ''Şimdi buradan bir gitsin, artık dönüyorum. Hemen İngiltere ile iletişime geçmem lazım. Ne yapıp edip beni buradan alsınlar?'' diye düşünerek kafasında dönüş planları bile yapmaya başlamıştı ki diğer subay cevap verdi.
''Bir dakika, şu dolaba da bakayım da öyle gidelim.''
Starheim son cümlenin etkisiyle donup kalmış bir şekilde kendisini dolabın kapağını açmış olan Gestapo subayı ile karşı karşıya buldu.
''Bak sen şu işe, kim varmış burada?''
''Starheim, ben gerçekten aradığınız bir suçlu veya ajan değilim. Bakın bunlar da evraklarım.'' diyerek önceden düzenlenmiş olduğu sahte evraklarını gösterdi. ''Biz evi ararken sen de burada petrol arıyordun da biz engel olduk sanırım.'' Starheim ne diyeceğini bilemeden aklına ilk gelen saçmalıkları savurmaya başladı. ''Yok, ben sadece korktuğumdan dolayı saklandım. Küçüklüğümden beri yabancılardan korkarım.''
''Tamam, her neyse. Sonuçta Gestapo araması sırasında dolapta saklanan bir şüpheli olarak bizimle karargaha geleceksin. Haydi çabuk ol.''
Şimdi Starheim'i kimse kurtaramazdı. Gestapo karargahına götürülecek ve orada her halükarda deşifre olacaktı. Sonrası zaten malum. Muhtemelen kendisinden güzel bir sabun yaparlardı. Acilen bir şey düşünüp bu adamlardan kurtulmalıydı. Özel Operasyonlar Birliği üyelerinin görevlerinden biri de düşünülemeyeni düşünmekti. Ama 5 tane adamın arasından kaçma ihtimali de yoktu ya. Bu düşünmekten de öte eyleme geçme haliydi ve eyleme geçilecek bir alan da yoktu. Ne yapacaktı şimdi? Özel Operasyonlar Birliği ajanlarının aldığı en etkili eğitimlerden biri de en ağır strese maruz kaldıklarında bile sakin bir şekilde düşünmeye devam edebilmeleriydi. Şu anda da eyleme geçirebileceği bir imkansızı düşünmekten başka yapabilecek bir şey yoktu.
Yürü! Sesleri arasında düşünmeye devam etti.
Ve imkansızı başarırcasına düşünülemeyene buldu. Hemen Gestapo subayına dönüp oldukça nazik bir şekilde ''Gitmeden önce tuvaleti kullanmamın bir mahzuru var mıdır? Amacım vaktinizi daha fazla çalmak değil ama yolda da sizi durdurmak istemiyorum. Eğer karargah yakınsa tutabilirim ama 10 dakikadan fazla bir mesafe gideceksek size istemeden yol ortasında problem çıkarabilirim.'' Starheim en yakın Gestapo karargahının bulundukları yerden yarım saatlik bir mesafede olduğunu çok iyi biliyordu. Gestapo'ya bu teklifini kabul etmekten başka bir çare bırakmamıştı. Gestapo subayları her ne kadar bu nazik ricadan pek memnun olmasalar da yol boyunca kendisine tuvalet sorunu çıkaracak bir tutuklu istemediklerinden Starheim'in isteğine izin verdiler. Tuvalet kapısında beklemek üst düzey Gestapo subaylarının yapacağı bir iş olmadığından tuvaletin kapısında bekleme görevini aralarındaki en tecrübesiz adama verdiler. O tecrübesiz subay da tecrübesizliğini kanıtlarcasına Starheim'in girdiği tuvaleti incelemeden Starheim'in tuvalete girmesini izledi ve kapanan kapıya isteksizce dikildi. Starheim bu evde daha önce de kalmıştı. Tuvaletin 2 kapısı vardı. Bu 2 kapının biri şu anda tuvalette içindeki umut yaşarmasıyla gülümseyen Starheim'in arkasında, diğeri ise solundaydı. Arkasındaki kapı Gestapo subaylarına, solundaki kapı ise yatak odasına açılıyordu. Eğer yatak odası kapısı kilitli değilse bu iş olmuştu. Ama ya kilitliyse? Bunu düşünmek bile istemedi. Starheim sifonu çektiği gibi çıkan sesten faydalanıp diğer kapının kolunu çevirdi ve özgürlüğüne açılan kapıyı araladı. Kapı kilitli değildi. Hemen yatak odasına giriş yapıp jet hızıyla pencereyi açtı ve camdan atladı. 2 katlı bir binanın 2. katından buzun üzerine atlamak Starheim için pek hoş bir durum olmadı. Ayağını fena halde burktu ama şans eseri kırmadı. Normal bir insanın ağrıdan ayakta duramayacağı bir haldeyken ayağa kalkıp bir daha yaşamayacakmışçasına koşmaya başladı. Korku ağrının çok ötesine geçmişti. Şu an hiçbir acıyı hissetmiyordu. Şansı yaver giden Starheim az ileride bir kamyoneti durdurdu ve hemen yan koltuğuna atlayarak ''Bir vatansever misin?'' dedi. Şoför ise bu soruya farklı bir soruyla yanıt verdi. ''Gestapo'dan mı kaçıyorsun?'' Starheim ''Evet peşimdeler'' dedi. Şoförün yüzündeki ufak gülümseme ardından gelecek cümleyi belli ediyordu. Seni asla yakalayamayacaklar. 19. bölüm Vatanseverler. 5 dakika olmuş, hala Starheim tuvaletten çıkmamıştı.
Hey, ne yapıyorsun orada? Seni sabaha kadar bekleyemeyiz diye kapıya vuran Gestapo subayları karşılığında bir cevap alamayınca bir şeylerin ters gittiğini anlamışlar ve vakit kaybetmeden kapıyı kırıp tuvalete girmişlerdi. Kendi açtıkları kapının haricinde bir kapının daha açık olduğunu gören tecrübeli Gestapo subayı kapıda duran acemi subaya dönerek ''Seni gerizekalı, adamın tuvalete girmesine izin verirken tuvaleti kontrol etmedin mi?'' diye bağırıp bir hışımla diğer kapıdan yatak odasına girdi ve açık pencereden dışarı baktı. Tam o sırada Starheim'in bir kamyoneti durdurup bindiğini gören subay hemen geri dönüp ''Acele edin, adamımız kamyonete binip kaçtı'' dedi. Ardından tekrar çömez subaya dönerek ''Sen de bunları alıp başka bir ekiple karargaha git'' dedi ve yanına aldığı 3 subayla arabaya koşmaya başladı. Gestapo arabaya binene kadar kamyonet şoförü yerel olmanın verdiği avantajla bilinmeyen yollardan giderek izini kaybettirmişti. Starheim'in hayatını kurtaran kamyonet şoförü Starheim'i şehrin doğusundaki evine götürdü ve tehlike geçene kadar burada konaklamasını sağladı. Starheim artık güvendeydi, sonunda rahat bir nefes alabilecekti ama öncesinde kamyoncuya bir teşekkür ve bir açıklama borçluydu. ''Kamyoncu anlat bakalım, neden kovalıyordu Gestapo seni?''
''Starheim vatansever olduğum için.''
''Kamyoncu ben de bir vatanseverim ama beni kovalamıyorlar.'' Gerçi her ne kadar plakamı görememiş olsalar da bundan sonra beni ve bana benzer birçok kamyoneti durdurup arayacaklarına şüphe yok. Beni de kendine benzettin.
Starayım, sana bir teşekkür borçluyum.
Kamyoncu, bırak şimdi teşekkürü de, sen bundan sonra ne yapacaksın? Resmen fişlenmişsin. Bugün olmasa yarın seni paketlerler.
Starheim, Vemurg'a dönmem lazım.
Kamyoncu, sana son bir yardımım daha dokunabilir. Kardeşim devlete üniformalar üreten bir atölyede çalışıyor. Yarın sana bir Norveç polisi üniforması ayarlamaya çalışırız.
Starheim, bu harika olur işte. Peki bana bir temsili polis kimliği de getirebilir mi? Ben sahtesini ayarlarım.
Kamyoncu, kardeşim sıkı bir Nazi düşmanıdır. Muhtemelen onu da ayarları, sen dert etme.
Kamyoncu gerçek bir vatansever çıkıp dediğini yaptı.
Starheim'a tüm istediklerini teslim etti.
Norveç polisi kıyafeti ve sahte bir polis kartını alan Starheim, sahip olduğu sahte görüntü ve belgelerin aracılığıyla Oslo'dan radyo ekipmanını sakladığı ormana kadar sorunsuz bir şekilde gidebilmeyi başardı. Fakat bu son noktaydı. Bir daha yakalanma şansı yoktu. Artık tüm bu yaşam mücadelesine son verme zamanıydı. İngiltere'yi tüm bu olup bitenler hakkında bilgilendirmek ve kendisini buradan almalarını istemek üzere radyo ekipmanını açtı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 115.